SBS Türkçe ilesiniz.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz. İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 13 Mayıs 2022 Cuma. SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunuyoruz. Türkçe programı Kulin ulusunun Wurundjeri Woi Woran halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adalarının topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimiz var. Haberlerden sonra Avustralya'da gündem 21 Mayıs'taki federal seçimler. Biz de gündemde öne çıkan son tartışmalara bakacağız. Programın ikinci yarısında her zaman olduğu gibi gazeteci Yavuz Oğan'la Türkiye gündemi olacak. Bugün gündem Türkiye'deki yargının durumu. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun mahkumiyet kararı. Programın sonuna doğru da spor bölümümüz var. Bugün Melbourne'deki stüdyomuzdan size canlı olarak sesleniyoruz. Bize göndereceğiniz mesajları hemen okumaya çalışacağız. Telefon numaramız 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar. Yayınımız Mert Balkanlı'nın sunduğu haber bülteniyle devam ediyor.
Queensland'de en son sel sularının bastığı bir kampta görünen adam canlı bulundu. Sri Lanka'nın dini ve muhalefet liderleri yeni başbakanın seçimine tepki gösterdi. Türkiye'de Yargıtay, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun hapis cezasını onadı. Queensland'in güneydoğusundaki bir kamp alanının yakınında kaybolan bir adam iyi durumda bulundu. 36 yaşındaki adam en son çarşamba gecesi kamp alanında köpeğini kovalarken görünmüştü. Sel sularının daha sonra kamp alanına ulaşımı kesmesinin ardından adamı aramak için helikopter ve kurtarma ekipleri görevlendirildi. Bu arada Queensland'in bazı bölgelerinde özellikle güneydoğusunda şiddetli yağmur bekleniyor ve bu hayati tehlike yaratabilecek ani sel baskınlarına yol açabilir. Bir araştırma, 21 Mayıs federal seçimlerinde erkeklerin kadınlara nazaran kazanma olasılığının daha yüksek olduğunu buldu. Australian National University yani Avustralya Ulusal Üniversitesi tarafından yapılan analiz, Liberal Ulusal Parti kadın adaylarının %20'sinin, erkek adaylarının ise %46'sının kazanılabilir koltuklar için mücadele ettiğini gösteriyor. Genel olarak ise koalisyon adaylarının %29'u ve İşçi Partisi adaylarının %43'ü kadın. Yetkililer, Melbourne'ün güneydoğusunda beliren Nazi sembollerinden tiksindiklerini söylüyorlar. Victoria hükümetinin Nazi sembolizmini yasaklayan yasayı yürürlüğe koyduğunu açıklamasından birkaç gün sonra iki adam Caulfield'daki Bethwesmond toplum merkezine ve caddedeki direklere gamalı haç asmakla suçlanıyor. İddia edilen eylemler, Yahudi liderlerin İsrail Büyükelçisi Amir Mamun ile toplum merkezinde bir araya geldikleri sırada gerçekleştirildi. Seven News'a konuşan Victoria polisinden müfettiş Kat Wilkins, toplumda Nazi sembollerine yer olmadığını söyledi.
Victoria Police is disgusted by this behaviour and will not tolerate it. Hate symbols cause anxiety and pain.
Müfettiş Wilkins, Victoria Polisi bu davranışları mide bulandırıcı buluyor ve buna müsamaha göstermeyecek. Nefret sembolleri endişe ve acıya neden oluyor açıklamasını yaptı. Sri Lanka'ya yeni bir başbakanın atanması ülkenin dini liderleri ve siyasi muhalefeti tarafından tepkiyle karşılandı. Ranil Wickremesinghe, devam eden sivil huzursuzluğu, kötü ekonomik yönetimi ve COVID-19 salgınının neden olduğu, mali kaosu bastırmak amacıyla 6. kez başbakan olarak yemin etti. Ancak Ramana tarikatı lideri Omerpa Somita, yeni başbakanının bu pozisyona gelmesinin halkın isteklerine aykırı olduğunu söylüyor. Muhalefet partisi lideri Anura Kumara ise 73 yaşındaki tecrübeli siyasetçinin atanmasının mevcut güç sahiplerinin yerlerini sağlamlaştırdığını söylüyor. Avrupa'da çok uluslu bir insan kaçakçılığı operasyonunda yüzlerce kişi tutuklandı. Avusturya, Macaristan, Slovakya, Çek Cumhuriyeti ve Romanya'daki yetkililer, çoğunluğu Suriyeli olan mültecileri Almanya, Fransa, Belçika ve Hollanda'ya kaçırdığından şüphelenilen organize bir suç çetesinin 205 üyesini gözaltına aldı. Avusturya İçişleri Bakanı Gernot Kanner, geçen yılın başından bu yana 36 binden fazla kişinin Avrupa sınırlarından içeri kaçırıldığına inanıldığını ve Viyana'nın bu operasyonun merkezi olduğunu söyledi. Kanner, çetenin 152 milyon eurodan fazla veya Avustralya doları olarak 230 milyon dolardan fazla para kazandığının düşünüldüğünü söylüyor. Burkina Faso'da kayıp 8 madencinin aileleri arama çalışmaları 26. gününe girerken sevdiklerinden haber alamadıklarını söylüyorlar. Perişan aile üyeleri güncellemeler ve manevi destek için her gün Burkina Faso'nun Sangu eyaletindeki alanda buluşuyor. 16 Nisan'da meydana gelen sel sırasında Kanada merkezli Trevally Mining Corporation'ın Çinko madeninde yerin 500 metre altında mahsur kaldıklarından bu yana madencilerle iletişim sağlanamadı. Bir şirket sözcüsü madencilerin yiyecek ve su dolu bir acil durum odasına ulaşmış olabileceklerini söyledi. Kurtarma ekiplerinin haftalarca madenden su pompaladıktan sonra madencilerin mahsur kaldıkları alana yaklaştıkları düşünülüyor. Rusya, Finlandiya'nın gecikmeden NATO'ya katılma planları olduğunun açıklanmasının ardından İskandinav ülkesini misilleme yapmakla tehdit etti. İsveç de aynı şekilde Finlandiya gibi büyük bir politika değişikliği yaparak Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle NATO'ya katılma planlarını duyurdu. Buna karşılık Moskova, duyuruyu Rusya'ya doğrudan bir tehdit olarak niteledi ve belirtilmemiş askeri teknik önlemlere başvurmakla tehdit etti. Ancak Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, gazetecilere verdiği demeçte Rusya'nın NATO ile doğrudan bir çatışmadan kaçınmak istediğini söyledi. Kremlin, askeri bloğun genişlemesinin Avrupa'yı veya dünyayı daha istikrarlı hale getirmeyeceğini söylüyor. G7 ülkelerinden üst düzey diplomatlar Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını ve bunun gıda ve enerji fiyatları üzerindeki küresel etkisini görüşmek üzere Kuzey Almanya'da toplanıyor. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Hamburg'un kuzeydoğusunda Almanya'nın Baltık Denizi kıyısındaki bir tatil beldesi olan Wissenhaus'ta toplantıya ev sahipliği yapıyor. Büyük bir tarım ihracatçısı olan Ukrayna'dan gelen temel mahsul sevkiyatları ülkede sıkışıp kaldığı için küresel bir gıda krizi yaşandığını söylüyor. Deswegen beraten wir heute gemeinsam darüber, wie wir die Getreide. That's why we are discussing how the grain blockade exerted by Russia can be unblocked. Baerbock, bu yüzden Rusya'nın tahıla uyguladığı ablukanın nasıl kaldırılabileceğini, tahılı dünyaya nasıl ulaştırabileceğimizi tartışıyoruz ve elbette Ukrayna'yı desteklemeye nasıl devam edebileceğimizi konuşuyoruz. Aynı zamanda dünyanın en fakir insanlarına nasıl yardım edebileceğimizi. Çünkü mesele sadece tahılla ilgili değil, aynı zamanda dünya çapında enerji arzıyla ilgili diyor. Eurovision şarkı yarışmasında kalan gruplar büyük finalde yer almak için ikinci yarı finalde yarışacak. Avustralyalı hayranlardan oluşan küçük bir grup, yarışacak grupların bizzat performanslarını görmek için İtalya'nın Torino kentine gitti. SBS News'e konuşan bir hayran, Eurovision'u canlı izleme hayallerini gerçekleştirmek için 27 saat uçtuklarını söyledi.
Why do it? Oh,
Muhabirin bunu neden yaptığını sorusuna hayran, bizler fanatiyiz, buraya gelmek için 2 yıl bekledik. Bu bizim ilk Erevizyonumuz ve bu yüzden burada olmak harika. Ne olursa olsun bu uçuşu yapacaktık. Burada olacağımız için çok heyecanlıyız diyor. Türkiye haberlerine geçiyoruz. Yargıtay, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun hapis cezasını onadı. Yargıtay, Kaftancıoğlu'na 3 suçtan verilen cezayı onarken, 2 ayrı suçtan verilen hapis cezasını ise bozdu. Buna göre Kaftancıoğlu'na verilen kamu görevlisine alenen hakaret etme, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılamak ve Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret etme suçlarından toplam 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezalarını onadı. Kaftancıoğlu'nun onanan cezalar arasında çok eleştirilen Sakine Cansız tweetine verilen ceza ise bulunmuyor. Kaftancıoğlu'na 2019 yılında 2014'te yaptığı sosyal medya paylaşımları nedeniyle dava açılmış ve rekor sürede tamamlanmıştı. T24'ten Gökçer Tahinoğlu'nun haberine göre Kaftancıoğlu, Covid düzenlemeleri nedeniyle cezaevine uzun süreli girmeyecek. Ancak Kaftancıoğlu'nun denetimli serbestlikten yararlanarak serbest kalması için en fazla 3 günlüğüne cezaevine girmesi gerekiyor. Bu süreçte cezaevi gözlem kurulu kalmasına gerek yoktur kararı verirse Kaftancıoğlu serbest kalacak. Aksi örneğine rastlanmasa da gözlem kurulunun cezaevinde kalmalıdır kararı verme hakkı da bulunuyor. Canan Kaftancıoğlu, Anayasa Mahkemesi sürecinde durum değişmezse 2023 seçimlerinde milletvekili adayı olamayacak ve cezasının infazı bitene kadar seçme ve seçilme hakkını kullanamayacak. Yargıtay'ın bu kararını ünlü aydın ve müzikolog Ahmet Say'ın Ankara'daki cenazesinden dönerken İstanbul yolunda alan Canan Kaftancıoğlu, yol kenarında kısa bir video ile düşüncelerini paylaştı.
Burada mesele Canan Kaftancıoğlu'na ne ceza verildi, nasıl verildi meselesinin ötesinde bu ülkede hukukun geldiği nokta ve hukuksuzluğun hepimize yaşattığı mağduriyet. Bundan dolayı merak eden, arayan, soran dostlarıma şunu söylemek isterim ki biz iktidardaki kötülüğü gönderinceye kadar bu ülkede sadece Canan Kaftancıoğlu için değil, 84 milyon için hukuku ve hukukun üstünlüğü yeniden sağlayıncaya kadar her şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Şimdi İstanbul'a giderek yine çalışmaya devam edeceğim. Asla ve asla umudunuzu kaybetmeyin. İktidardaki kötülüğü bizler umudu örgütleyerek göndereceğiz. İşte o zaman bu ülkede gerçek adalet ve gerçek hukuk tesis edilmiş olacak.
Yargıtay'ın bu kararının ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde Kaftancıoğlu ile kürsüye birlikte çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise kalabalığa seslendi.
Erdoğan, sen ikiyüzlüsün, sen fırsatçısın, sen bir zorba ve bir manipülatörsün. Ama zulmün, küstahlığın artık son buluyor. Söyleyeyim. Erdoğan, yaklaşan gök gürültüsünü duyuyor musun? Hiç endişe etmeyin. Hiç endişe etmeyin. Zalimin zulmü karşısında asla geri adım atmayacağız. Yüreğimizle, aklımızla, mantığımızla ve halka duyduğumuz sevgiyle yolumuza devam edeceğiz. Adalet bu ülkeye ya gelecek ya gelecek.
Son zamanlarda Cumhurbaşkanlığı adaylığı anketlerinde birinci sırada çıkan Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş da duruma sessiz kalamayanlardandı. Yavaş, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Bir saat adaletle hükmetmek, 1000 sene ibadet etmekten daha hayırlıdır. Sayın Canan Kaftancıoğlu'na verilen karar, vicdanlarda hukukun değişmez, evrensel ilkeleriyle değil, maalesef siyasette yer aldı. Hukuk haktır. Gençlerimize bırakacağımız en büyük miras adaletle hükmetmektir," dedi. Geçen hafta Ekrem İmamoğlu'na siyaset yasağı getirip Canan Kaftancıoğlu'nu hapse atacaklar iddiasını dile getirmiş İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ise meclis kürsüsünden belediye seçimlerinde önemli rol oynamış Kaftancıoğlu'na yapılanın bir intikam olduğunu söyledi.
Size yenilgiyi tattıran herkesten olduğu gibi Canan Kaftancıoğlu'ndan da intikam almaya çalışıyorsunuz ama Canan sizden korkmaz, bilginiz olsun.
Türkiye'den diğer haber başlıkları ise şöyle. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un kendisinin ana hissedarı ve yöneticisi olduğu şirketinin Bodrum'un meşhur Türkbükü sahilinde yapacağı 5 yıldızlı tatil köyü projesine 25 bin metrekarelik orman arazisinin dahil edilmesine onay verdi. Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Türkiye Başkonsolosluğu'na PKK sempatizanı kimliği belirsiz kişilerce el yapımı bomba ile saldırı düzenlendi. Saldırıda başkonsolosluk binasında hasar meydana geldi. Eski MHP milletvekili Ahmet Çakar'ın katıldığı bir televizyon programında oyuncu Melis Sezen'in dekoltesinin suç olduğunu söylemesi sosyal medyada gündem oldu.
Bu sadakatsiz filmde oynayan bir kız var. Adını filan bilmem. Geçen gün onları bir şeye çağırdılar. Galaya çağırdılar. Bir kıyafet giymiş. O kıyafet suç. Kanunen suç. Hem de şikayete bağlı olmayan suçtur. Çünkü göğüs dekoltesi tamamıyla açık. Toplum içinde kendini gösteriyor. Yani süt yen yok. Göğüs dekoltesi göbeğe kadar inmiş. Yani bu ahlaksızlığın danışkası değil midir?
Melis Sezen'in oyuncu arkadaşı Hazal Kaya'nın buna verdiği cevap ise dün en çok beğenilen paylaşımlardan biriydi. Kaya sosyal medyadan, "Oturduğunuz koca koca hukukçular, torununuz yaşındaki kadının dekoltesini bedenini mi konuştunuz? Kadına şiddet suç değil mi? Ya da hedef göstermek? Ortada bir suç varsa suçlu sizsiniz, ahlakınızda boğulun" ifadelerini kullandı. Ve bu paylaşım 131 bin kişi tarafından beğenildi. Gaziantep'in Karkamış ilçesine 10'u aşkın havan mermisi düştü. Havanlardan biri Köprübaşı Hudut Karakolu'na isabet ederken karakolda 4 asker ve 1 sivil yaralandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yeni hükümet, Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi'nden oluşan koalisyonla İçişleri Bakanı ve Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili Ünal Üstel başkanlığında kuruldu. Piyasalara baktığımızda ise en son döviz kurlarına göre 1 Avustralya doları 10 lira 60 kuruştan, 69 Amerikan sentinden ve 66 Euro sentten işlem görüyor. Ve hava durumuna bakacak olursak Meteoroloji Bürosu gözlemlerine göre başkent Canberra'da yağış azalıyor 20 derece, Sydney'de sağanak yağış yerini hafif yağmura bırakıyor 22, Melbourne'de yağmur ihtimali var 19, Adelaide parçalı bulutlu 22, Perth az yağışlı 19, Hobart parçalı bulutlu 17, Wollongong'da yağış azalıyor 22, Newcastle da aynı 24, Brisbane yağmurlu 22, Cairns'te sağanak yağış ihtimali var 29 ve Darwin parçalı bulutlu 33 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe Haber Bülteni'ni dinlediniz. Ben Mert Balkanlı. Yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere Nejat Başar sunacak.
Haber Bülteni için arkadaşımız Mert Balkanlı'ya teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Şimdi son dakika gelişmesini haber vermek istiyorum size. Batı Avustralya açıklarında 250 kilometre açıklarında bir Çin'e ait casus gemi bulunduğu açıklandı. Kuzeye doğru gidiyormuş. Savunma Bakanı Peter Dutton açıkladı. Bunu saldırgan bir tutum olarak değerlendiriyor Çin bağlamında ve elektronik istihbarat toplandığını söylüyor bu gemi tarafından. Oldukça güneyde Batı Avustralya açıklarında bu gemi 250 kilometre kadar açıklarına çok yaklaşmış yani ve bunu son dakika gelişmesi olarak acil bir basın toplantısıyla halka duyurdu. Takip edildiğini, uçak ve diğer araçlarla takip edildiğini açıkladı Çin savaş gemisinin, casus savaş gemisinin. Sayın dinleyiciler, birazdan reklamlara geçeceğiz ama ondan sonra Avustralya federal seçimleri öncesinde devam eden tartışmaları inceleyeceğiz. Programın ikinci yarısında ise Yavuz Oğan'la Türkiye gündemi bölümümüz olacak. Önümüzdeki dakikalarda mesajlarınızı da okuyacağız. Bize mesaj göndermek istiyorsanız telefon numaramız 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz de SBS Turkish. Ayrıca kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman web sitemiz sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Radyo uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Sayın dinleyiciler, Kuzey Yarımküre'de yaz mevsiminin yaklaşmasıyla beraber Avustralya'da yaşayan toplumumuz uzun süren sınır kapanmasının ardından Türkiye'ye gitmek için sabırsızlanıyor. Herkes uçak bileti peşinde. Pazartesi günü yayınlayacağımız söyleşide Ferry Chimney, seyahat acentesi sahibi Burhan Falay, yurt dışına seyahat konusunda en son kurallar, bilet fiyatlarının şu andaki durumu ve gelecekte ne kadar olabileceği konusunda bize görüşlerini anlatacak. Pazartesi günü yayınlayacağımız bu söyleşiyi kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Bu arada Erevizyon şarkı yarışması da var pazar günü. Pazar akşam saat 7.30'da SBS'te izleyebileceksiniz bu finali. Ama ondan önce canlı olarak izlemek istiyorsanız pazar sabah 5'te kalkmanız gerekiyor. Canlı olarak izlemek istiyorsanız ayrıca Avustralyalı Sheldon Riley'nin yarıştığı yarı final konusunda da bu sabah bu yarı final gerçekleşti. Onu da banttan izlemek istiyorsanız cumartesi akşamı saat 8.30'da SBS'i açmanızı tavsiye ediyoruz. Şimdi sizden gelen birkaç mesaj okumak istiyorum sayın dinleyiciler. Bir dinleyicimiz Ali de Türkiye siyaseti hakkında mesaj göndermiş. Biraz da siyaset loto oynayalım. Millet İttifakı 2023 seçimlerinden önce iç savaş çıkarabilecek mi? Joe Biden amcalarına çok güveniyorlar demiş bu dinleyicimiz. Mahmut Bey, Perşembe günü gidip oyumu kullandım. Değişik partilerden oluşan insanlar halka broşür dağıtıyorlardı. Aralarında bir de milletvekili vardı. Gördüğüm tablo gerçekten çok hoşuma gitti. Çünkü hepsi güler yüzle demokrasi örneği veriyorlardı. Bu yüzden burada yazmaktan son derece memnuniyet içindeyim. Programın sonunda çaldığınız müzik çok iyi oluyor. Çok teşekkür ederim demiş Mahmut Bey ve hepimize iyi hafta sonları dilemiş. Mahmut Bey, bugün yoğun bir gündem var programda. Umarım müzik parça çalabiliriz bu sefer. Ertuğrul Akgül Bey, Sydney'den, yaklaşan genel seçimler her seçim gibi önem arz ediyor. O yüzden bölgemde adaylıklarını koyan tüm adaylarla birebir görüştüm. İnanın ilk defa 8 gün kala kararsızım. Çeşitli nedenlerle toplum üyelerimiz titizlikle karar versinler. Hiç olmazsa isteklerini iletebilsinler. Önümüzdeki 3 yılımız çok kıymetli diyor bu dinleyicimiz. Yenişehir Rumuzlu dinleyicimiz, Erdoğan Türkiye'sinde hak, hukuk ve adalet çerçevesinde ismin Kavala veya Canan Kaftancıoğlu gibi bir partinin il başkanı bile olsan suç işleme özgürlüğün yoktur demiş Yenişehir Rumuzlu dinleyicimiz. Şimdi Avustralya siyasetine dönüyoruz. 21 Mayıs federal seçimlerine, evet 8 gün kaldı, siyasiler de kampanyalarına devam ediyor. Türkiye'de olduğu gibi Avustralya'da da siyaseti merkezinde ekonomik sıkıntılar var. İşçi Partisi lideri asgari ücretle ilgili yaptığı açıklamalar yüzünden eleştiri yağmuru altında. 21 Mayıs'taki federal seçimler öncesi artık son tura girdik. Gündemde asgari ücret ve hayat pahalılığı var. İşçi Partisi lideri Anthony Albanese, asgari ücretin enflasyon oranında yani %5.1 arttırılmasını savunduğunu açıklamıştı. Ancak Liberal Parti'den Hazine Bakanı Josh Frydenberg, Albanese'nin ekonomiden anlamadığını söylüyor.
It will be for the Independent Fair Work Commission to make their determination.
Asgari ücreti belirleyen kurumun Adil Çalışma Komisyonu yani Fair Work Commission olduğunu belirten Frydenberg, bu aslında İşçi Partisi'nin de duruşuydu. Ta ki parti liderinin aklına bir fikir gelene kadar diyor. Bir anda Albanese'nin %5.1 artı sözü verdiğini belirten Hazine Bakanı, Albanese'yi tanıyanlar ekonomiden ve verdiği sözün sonuçlarını anlamadığını bilir diye konuşuyor. Albanese %5.1 artışı savunmaya devam ediyor ancak Adil Çalışma Komisyonu'na resmi bir talepte bulunma konusunda bir söz vermeye niyetli değil.
What I have said consistently And I'll say each and every day is that if the Fair Work Commission that operates independently...
Söylediğinin asgari ücret artışına karar veren ve bağımsız bir kurum olan Adil Çalışma Komisyonu'nun reel olarak asgari ücretin azalmayacağına karar vermesi durumunda bu kararı memnuniyetle karşılayacağını söylüyor. Bu arada İşçi Partisi bugün Büyük Bariyer Resifi'nin korunması için 194,5 milyon dolarlık ilave fon aktarılacağını söyledi. Sayın dinleyiciler, tartışılan bir başka konu da konut fiyatları. Federal seçimlerde sürekli dile getirilen bir şikayette gittikçe zorlaşan ev sahibi olma hayali. Liberaller ve İşçi Partisi seçim kampanyası sırasında Avustralyalıların ev sahibi olabilmesi için sundukları farklı politikalarla dikkatleri çekmeye çalışıyor. Ancak son 12 ayda %20 artan konut fiyatlarına bakacak olursak verdikleri sözlerin bir geçerliliği olup olmadığını uzmanlar sorguluyor. Konut fiyatları federal seçimlerde öne çıkan konulardan biri oldu. Koalisyon 2020 yılında başlattığı yeni ev garanti programı New Home Guarantee Scheme'in reklamını yapıyor. Program kapsamında ilk evini alacaklar, evin değerinin sadece %5'ini peşinat olarak biriktirmek zorunda. Alınan borcu federal hükümet Lenders Mortgage Insurance'da sigortalıyor. Bu sigortayı ev sahibi ödemek zorunda ki bu da 700 bin dolarlık bir ev için yaklaşık 30 bin dolar. İşçi Partisi de kampanya sırasında Liberal Parti'nin bu programına dokunmayacağını söylüyor. Ancak ikinci bir Help to Buy, satın almaya yardım programını getirecek. Her yıl 10 bin kişi bundan yararlanacak. Yılda 90 bin dolardan az kazanan kişiler veya çift olarak 120 bin dolardan az kazanan çiftler bu programa başvurabilecek. Elinize gereken peşinat miktarı yani depozit evin değerinin sadece %2'si olacak. Ev sahibi Lenders Mortgage Insurance yani sigortayı ödemek zorunda değil. Devletle ortaklaşa alınıyor ve devlet aslında konutun %30 ila %40'ının sahibi oluyor. Bu program kapsamında ev sahibinin daha düşük mortgage borcu ve sonuç olarak daha düşük faiz ödemeleri olacak. Avustralya Ulusal Üniversitesi'nden ekonomist doçent Ben Phillips programları karşılaştırıyor.
I think both policies have the possibility of improving the situation for a small number of Australians. I think the coalition scheme is larger in terms of number.
Koalisyonun planının kapsamının geniş olduğunu, İşçi Partisi'nin planının ise 10 binle sınırlı olmasına rağmen alabilen şanslı azınlık için son derece cömert olduğunu söylüyor. Ancak yine de iki programın da yeterli olmadığı kanısında. Toplamda iki programın yılda 60 bin başvuru sahibini kapsadığını, ülke çapında ise toplam 3 milyon kiracı olduğunu söylüyor.
I think it's really just working at the margins, so it will likely have a very small impact on housing affordability in Australia.
İki programın aslında çok az insanı etkileyeceğini ve genel olarak konut fiyatlarının etkisinin de sınırlı kalacağını söylüyor. Programa dahil edilenler için büyük şans ama halkın çoğu ya programlar için uygun olmayacak ya da dahil edilmeyecek diye konuşuyor. Ancak bir başka argümanda iki program o kadar kısıtlı bir kapsamda yürütülecek ki konut fiyatlarının artmasına neden olmayacaklar.
There might be some upward pressure, but it's likely to be quite minimal. It's a very small scheme, so I can't see it having any.
Konut fiyatlarının üstünde bir miktar baskı yaratabilirler, ancak bu çok az olacak. Programlar küçük ve konut fiyatları üzerine bir etkileri olacağını sanmıyorum, diyor. İşçi Partisi'nin programı vergi verenlere 4 yılda toplam 329 milyon dolara mal olacak. Ancak İşçi Partisi yine de programın kar getireceğini, çünkü devlet ortak olduğu için evler satılınca paranın bir kısmının devlete gideceğini söylüyor. Koalisyonun programının masrafı da 8.4 milyon dolarla sınırlı. Masraflar genelde bürokratik. Partilerin amacı konut fiyatlarını düşürmek değil, Avustralyalıların 3'te 2'si ev sahibi olduğu için fiyatların düşmesi çok daha fazla insanı etkileyebilir.
With interest rates on the way up, that might be one way to lowering house.
Faizlerin yükselmeye başladığı bir dönemde konut fiyatları üzerinde zaten aşağı yönde bir baskı var diyen uzman, bunun birikim yapmış olanlar için iyi olduğunu ancak düşük gelirliler için ev sahibi olmayı zorlaştırdığını söylüyor. Yeşillerin programında ise uzun dönemli kiracılar öncelikli. Yeşillerin programına göre 125 bin konut inşa edilecek ve buralarda kiralar gelirin en fazla 1/4 seviyesinde olacak. Müzik Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Saatlerimiz Avustralya doğu kıyılarında 14.34'ü gösteriyor. Yayınımıza devam etmeden önce biz Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS radyo uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz. Yavuz Oğan'la Türkiye Günü'nün bölümüne geçmeden önce bir veri paylaşmak istiyorum. COVID-19'da Avustralya'da bugün New South Wales'da 13 ya da son 24 saatte New South Wales'da 13, Tasmanya'da 2, Victoria'da 18, Batı Avustralya'da 3 ve Queensland'da 12 kişi hayatını kaybetti. Batı Avustralya'da son 3 gündür 15 bin kişi yaklaşık ortalama COVID pozitif teşhisi konuluyor ve önümüzdeki dönemde 25 bine çıkabileceği söyleniyor günlük vaka sayısının Batı Avustralya'da. Yani pandemi henüz, yani hepimiz bitmiş gibi davranıyoruz ama bitmiş değil. Sayın dinleyiciler, bugünkü Türkiye Gündemi bölümünde gazeteci Yavuz Oğan'la Yargıtay'ın Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında aldığı mahkumiyet kararını konuştuk. Sayın dinleyiciler, yeni bir Türkiye Gündemi programında gazeteci Yavuz Oğan'la beraberiz. Yavuz Bey, öncelikle Canan Kaftancıoğlu ile başlamak istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Başkanı. Yavuz Bey, Kaftancıoğlu'na karşı yapılan Yargıtay kararı İstanbul seçimlerinin bir intikamı olarak algılayabilir miyiz?
Canan Kaftancıoğlu Cumhuriyet Halk Partisi içinde farklı bir siyasetçi. Dobra, samimi, düşündüğünü söyleyen bir kadın siyasetçi. Ve bu tavrıyla Cumhuriyet Halk Partisi içinde de zaman zaman eleştirilere neden oluyor ama özellikle İktidar Partisi'nde bir alerji yaratmış durumda. Bunu da dile getiriyor İktidar Partisi mensupları. 2018 yılında Cumhuriyet Halk Partisi il başkanı olduğundan 3 gün sonra 9 yıl önce atılmış tweetleriyle ilgili başlatılan bir soruşturmanın sonucu bu. Yani 9-10 yıl önce atılmış tweetler ve o tweetlerle ilgili soruşturma bundan yaklaşık 4-5 yıl önce başlıyor. Ve yerel seçimlerin hemen sonrasında iki defa AK Parti burada yenilgiye uğradı. 31 Mart'ta ve 23 Haziran'da. Ve 23 Haziran sonrasında bu tweetlerle ilgili soruşturma canlandırılıyor, hızlandırılıyor, dava görülüyor ve Canan Kaftancıoğlu 4 yılın üzerinde bir hapis cezasına çarptırılıyor. Cezaevine girme ihtimali biraz düşük görünse de siyaset yapma yasağı getiriliyor. Şimdi tabii bu seçimlerin bir rövanşı, seçimlerin bir intikamı olarak görülebilir. Ama aynı zamanda İktidar Partisi'nin seçimlere giderken başarılı, örgütlenme konusunda başarılı, sandıklara sahip çıkma konusunda hassas bir siyasetçiyi devre dışı bırakma, hem de kurallara aykırı bir şekilde devre dışı bırakma hamlesi olarak da görülebilir. Her ikisi de söylenebilir ama sonuçta Türkiye'de adaletin, yargının, yargılamaların geldiği durumu göstermesi açısından kritik. 2012 yılı, 2013 yılı, 2014 yılına ait tweetleri nedeniyle cezalandırıldı Canan Kaftancıoğlu. O döneme ilişkin İktidar Partisi milletvekillerinin tweetleri var. Kimi FETÖ ile ilgili, o zaman cemaat ona övgüler dizen tweetler, mesajlar, konuşmalar. Kimi PKK ile ilgili, çünkü o dönemde açılım süreci vardı ve işte Kandil'e gidiliyordu, TRT oralardan canlı yayın yapıyordu. Şimdi bazı HDP'lilerin başına geldiği gibi o dönem AK Partililerin bu konuda yaptığı açıklamalar da eğer aynı şekilde değerlendirilirse suç olarak kabul edilebilir. Ama yargı öyle işliyor ki, yakın zamanda biz bunu Gezi davasında da gördük. İktidarın yanındaysanız ona göre bir sonuç elde etme imkanı yüksek. İktidarın karşısındaysanız ona göre, hatta yargılayanlar AK Partili eski yöneticiler olabiliyor ki Gezi'de bunu da gördük. Yargılama kürsüsünde yer alan hakimlerden birisi eski AK Partili yönetici. Eşi de FETÖ nedeniyle soruşturmaya uğramış ya da mahkemeye veya polise, savcılığa ifade vermiş bir isim. Mağdurların ilk sırasında da Cumhurbaşkanı Erdoğan duruyor. Ve oradaki hakim zamanında Erdoğan'ın Türkiye'nin tek şansı olduğunu söyleyen afişler bastırmış milletvekili aday adayı olurken. Asıl burada üstünde durulması gereken mesele tabii ki yargıdaki durum. Yargıdaki durum muhalefet tarafından son derece ciddi bir biçimde eleştiriliyor ve artık iktidarın sopası olduğu biçiminde nitelendirmeler de var. Kaftancıoğlu kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları oldu. Milletvekillerini İstanbul'a çağırdı. Kendisi de geldi. Canan cesurdur, Canan bizimdir. Bunu herkes bilsin dedi. Bir olağanüstü toplantı koydu. O toplantıda biraz belki yol haritası üzerinde durulacak. Ama genel olarak yapılan yorum biraz iktidar partisinin muhalefetin sinir uçlarıyla oynadığı biçiminde. Bu ilk de değil. Daha önce Enis Berberoğlu ile ilgili bir mahkumiyet kararı verilmişti. O mahkumiyet kararı da hukuki açıdan son derece tartışmalıydı. O dönemde Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'a kadar yürümüş, hak, hukuk, adalet sloganları atılmıştı. Bugün de İstanbul İl Başkanlığı önünde aynı sloganlar atıldı. Bundan sonra nasıl bir yol yürünecek? Cumhuriyet Halk Partiler daha agresif bir muhalefet mi yapacaklar? Yapacakları muhtemel agresif muhalefet İktidar Partisi'nin işine mi yarayacak? Onun seçmenini daha konsolide eder bir hareket mi olacak? Zaten bu mahkumiyet kararları seçmeni konsolide etmek için mi yapıldı gibi birçok tartışma şu anda Türkiye'de yürütülüyor. Ama şu notu da iletmekte fayda var. Altılı Masa'nın tamamı tek ses oldular Canan Kaftancıoğlu ile ilgili olarak. Hem Akşener'den, hem Babacan'dan, hem Davutoğlu'ndan, hem Karamollaoğlu'ndan, hem Uysal'dan bu konuda yargılama biçimini eleştiren Canan Kaftancıoğlu'nu sahiplenen açıklamalar geldi. Bu da İktidar Partisi'nin Kaftancıoğlu üzerinden yaptığı girişimin aslında muhalefetin tümüne bir gözdağı biçiminde algılandığı sonucunu doğurdu. Yani bir anlamda Türkiye'de devam eden aksak da olsa demokrasi tekerinin arasında bir çomak sokulmuş gibi görüldü muhalefet tarafından ve buna topyekün bir itiraz söz konusu.
Yavuz Bey, bir de Halkların Demokratik Partisi'nin başına gelenler var. Önümüzdeki dönemde olacaklar konusunda bize fikir veriyor olabilir mi acaba?
Aslında yani HDP İktidar Partisi tarafından bir seçim sürecinde bir propaganda aracı olarak kullanılıyor. Yani vatan sevgisi, vatan hainliği, beka meselesi, Türkiye'nin geleceği, terör, karşı karşıya kaldığı tehlike, bölünme riski ve benzeri bir takım hususların ortasına bu işin asıl sorumlusu HDP diye yerleştiriliyor. Bir Milliyetçi Hareket Partisi'nin bakışını sahiplenen AK Parti ile birlikte Cumhur İttifakı'nın politikası haline geldi bu. Sadece HDP'ye de yapılmıyor. Diğer partilere de eğer hoşa gitmeyecek bir şey varsa ya da bir fırsat bulunursa mutlaka bir vatan haini, işte terör örgütleriyle birlikte hareket ediyorlar, 5. kol faaliyeti yürütüyorlar, yurt dışından sufle alıyorlar gibi suçlamalar yöneltiliyor. Ama HDP özellikle muhalefeti dövmek için bir araç olarak da kullanılıyor. Evet, HDP'ye yapılan bu hukuka aykırı bir takım girişimler, kayyum atamaları, eski genel başkanının cezaevinde tutulması ve benzeri durumlar muhalefet partileri tarafından eleştiriliyor ama buna karşı da durulamıyor. İktidar yapmak istediğini yapıyor. Sonrasında da başka bir adım, bu sefer Türkiye'de ana muhalefet partisinin eski deyimle şu anda da meclisteki ikinci büyük partinin en büyük ilinin başkanına yönelik böyle bir girişimde bulunulabiliyor hukuki platformda. Ancak işte bilmem kaç yıl önceki tweetlerle birlikte. Yani başında da söyledim, muhalefet bu meseleyi artık iktidarın hukuku sopa olarak kullanmasına bağlıyor ve erken seçim çağrıları da bu sebeple biraz daha yüksek sesle dile getiriliyor. Cumhuriyet Halk Partisi de Bursa'da bir miting düzenleyecekti. Daha önce Mersin'de bir miting düzenlemişti. İkincisi Bursa'da düzenlenecekti. O mitingi İstanbul'a aldı. Daha kalabalık bir şekilde o mitingi düzenleyecek. Yani buna itiraz da yükseliyor aynı zamanda. Sosyal medyaya baktığınızda da bu kamuoyu nezdinde geçerli bir mahkumiyet gibi görünmüyor. Canan Kaftancıoğlu'na verilen mahkumiyet kararı veya mahkumiyet cezası daha çok siyasi bir karar olarak değerlendiriliyor. Hukukçular tarafından da böyle.
Yavuz Bey, Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı şansı 2 hafta öncesine göre çok daha az diyebilir miyiz acaba?
Şimdi Ekrem İmamoğlu Karadeniz ziyaretiyle çok tartışılıyor ama ciddi bir zincirleme iletişim kazasına veya iletişim sorunuyla karşı karşıya kaldığını söyleyebiliriz. Karadeniz'e gitmesini, oradaki muhalif seçmeni heyecanlandırmasını, motive etmesine kimse zaten bir şey demiyor Ekrem İmamoğlu'nun ama oraya götürdüğü gazetecilerle ilgili tartışma vardı. İşte Nagihan Alçı üzerinden yürüdü bu tartışma. Bu tartışma yürürken Ekrem İmamoğlu'nun sözcüsünün 200-300 kişi tartışıyor, biz buna bakmıyoruz, biz genele bakıyoruz gibi ifadesi çok rencide edici oldu. İnsanlar daha fazla bilendiler ve eleştirdiler bu durumu. Sonrasında Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı açıklama biraz ortamı sakinleştirdi. Biz her kesime hitap etmek istiyoruz. Her kesimden bize mesafeli duran bir takım gazetecilerle birlikte bir şey yapıyoruz ki onları ikna edelim ki o kesime mesaj verebilelim diye. Sonrasında yine Ekrem İmamoğlu'nun işte vız gelir tırıs gider sözleri geldi. Belli ki o tartışmalardan epeyce bir psikolojik olarak etkilenmiş. Bir de parmak sallayarak yaptı bunu. Sonrasında muhalif seçmen Ekrem İmamoğlu'na oy vermiş olan seçmen biz ikinci bir Erdoğan istemiyoruz diyerek bu meselenin üstünde epeyce durdu. Özür dilemek zorunda kaldı Ekrem İmamoğlu. Ardından bir Ali Koç'la bir tartışmaya girdi. Yani bir hafta içinde daha önce Cumhurbaşkanlığı konusunda en güçlü adaylardan biri olarak gösterilen Ekrem İmamoğlu ciddi bir yara aldı. Yara aldı ama bu muhtemel adaylığı konusunda tamamen sistemden çıktığı biçiminde de algılanmaması lazım. Sonuçta Ekrem İmamoğlu'nun Türkiye'de bir kitlesi var, bir alıcısı var. Şu anda Kılıçdaroğlu daha önde görünüyor. Aday olacak gibi bir görüntü de söz konusu ama günün sonunda seçilecek aday üzerinden sistem yürüyecek ve karar da altılı masada alınacak. Bunu Kemal Kılıçdaroğlu da söyledi. O masada Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili tereddütleri olan liderler var. O nedenle hala Ekrem İmamoğlu'nun yarışta olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu yaşanan aksilikler nedeniyle yarıştan tamamen koptuğu biçimindeki bir değerlendirme doğru olmayabilir.
Yine ucuz konut kredisi ve fırlayan ev fiyatları var Türkiye'de. Artık normal maaşla çalışan ev alması Türkiye'de imkansıza yakın değil mi?
Türkiye'de ciddi bir barınma sorunu var. Kiralar inanılmaz biçimde yükseldi. Gelirler o kadar yükselmedi. Ev fiyatları çok ciddi bir biçimde yükseldi. Artık orta gelirli, alt gelir zaten hayaldi. Orta gelirli, orta gelir üstü, onların ev sahibi olmaları hemen hemen imkansız hale geldi. Hükümet de bu soruna çözüm üretiyorum diyerek, müjde diyerek bir takım önlemleri duyurdu. O önlemlerin içinde önlemlerde kredili önlemler. 2 milyon liraya kadar kredi vereceğiz. Evet, düşük faizle kredi vereceğiz. Tamam, ilk defa ev sahibi olacakları vereceğiz. Doğru. Yeni ev satışlarında kullandırılacak bu krediler. Tamam. Ama bu önlemleri açıkladıktan sonra hükümet hemen ikinci el dahil olmak üzere bütün gayrimenkul fiyatlarında ciddi artışlar meydana geldi. Ekonomistler zaten bunun beklenmesi gerektiğini, herhangi bir ürünle ilgili ucuz bir finansman sağlandığında o ürünün fiyatının artmasından daha doğal bir şey olamayacağını söylüyorlar. Hükümet tarafına baktığınızda ise fiyatları arttıranlar fırsatçı olarak değerlendiriliyor. Ama ekonomistler diyorlar ki bu zaten ekonominin gereği. Bunu bilmeyecek insan, bu önlemi alırken bu sonucu öngöremeyecek insan zaten ekonomiden anlamıyor diyorlar. Yani son dönemde ekonomi alanında alınan kararların amaçlanan sonuçlara ulaşmaktan ziyade tam tersi neticeler verdiği ne şahitlik etmiştik. Bu da onlara eklenen bir örnek oldu. Faizlerin bu kadar düşürülmesi aynı zamanda müteahhitlere destek olarak da algılandı. Hükümetin vatandaşları değil müteahhit düşündüğü biçimde. Çünkü 2 milyon lira kredi alan bir vatandaşın ödeyeceği taksit, aylık taksit 28 bin lira. Türkiye'de ortalama ücret 6 bin lira. O şartlar altında 28 bin lirayı kim ödeyebilir? Yine zenginleri destekliyor hükümet diye eleştirildi. Aynı zamanda müteahhitleri desteklediği biçiminde. Tabii bu faizlerin düşürülmesi konutta aynı zamanda bol para demek. Bol para da enflasyonun artması manasını taşıyacak. En azından ekonomistlerin öngörüsü bu. Şu anda %70'lerde, %80'leri, %90'ları hatta %100'ün üzerine geçmesini bekleyen ekonomistler var. Bu yaklaşımla birlikte ekonomide, yani işler iyi gitmiyor ekonomi alanında. Belki de zaten genelde yapılan yorumda bu. Başka konuların tartışılmasını istiyor hükümet. Belki de Canan Kaftancıoğlu ile ilgili Yargıtay kararı zamanlama açısından bu amaca hizmet ediyor olabilir yorumları da yapılıyor.
Sayın dinleyiciler, Yavuz Oğan'la Türkiye Gündemi bölümünü program için biraz kısmak durumunda kaldık. Tamamını sbs.com.au/turkish web sitemizde veya SBS Radyo uygulamamızda bulabileceksiniz biraz sonra. Sayın dinleyiciler, şimdi sizden gelen mesajlara dönmek istiyorum spor bölümüne geçmeden önce. Fatoş Hanım'ın mesajı şöyle: tarikat yurtlarında ve Allah'ın evinde yapılan ahlaksızlıklara ses çıkarmayan iktidar ve yandaşları bugün kalkmış bir sanatçının dekoltesi üzerinden ahlak propagandası yapıyor. Bunların tek derdi bu tür spekülasyonlarla tecavüzcüleri korumak ve kollamaktır. Kadının kıyafetinden dolayı yapılan her türlü siyaset tecavüzleri meşrulaştırmaktır. Bunların yaptıkları açık giydi diye tecavüz ettim diyenleri korumak, kollamak ahlakınız olsaydı Ensar'daki tarikatlardaki tecavüzlerin üstünü kapatmaz ve İstanbul Sözleşmesi'ni de iptal etmezdiniz demiş bu dinleyicimiz. İsmini vermeyen bir dinleyicimizin mesajı şöyle: 2014'te atılan bir tweet atılıp alınıp buna ceza veriliyorsa FETÖ için atılan övgü ve tweetler içinde ceza olsun, tüm AKP yönetimi içeri girer o zaman demiş bu dinleyicimiz. Elif Hanım: devletin dini adalettir, adaleti olmayan bir devlet de dinsizdir. Bu ülkeye adalet ya gelecek ya gelecek diyor ve İstanbul'u kaybetmeyi hazmedemediler. Canan Hanım da bunun için de ceza verdiler demiş bu dinleyicimiz. Necde Çimenli Bey: Putin Baltık ülkelerini tehdit etmeye başladı. Hitler de dünyaya kafa tutuyordu. Arkasında korkunç bir enkaz bırakıp sonu feci oldu demiş Necdet Bey. Mustafa Bey: Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan seçimlere yaklaşırken kendisine rakip ya da sorun gördüğü insanlara suçlu muamelesi yapıyor. Bence Tayyip Erdoğan herkesi hapse atsın, hiç olmazsa memlekette az da olsa bir sessizlik olur demiş bu dinleyicimiz. Varcan Sayat Bey de: ülkenin Cumhurbaşkanı'nı en ağır hakaretleri yapacaksın, milleti tahrik edip ayrımcı tweetler atacaksın, sonra da ceza alınca oturup ağlayacaksın demiş. Ali Değerumuzu dinleyicimiz: biraz da gülelim. Avustralya'daki enflasyondan, asgari ücretin düşüklüğünden, ev fiyatlarının yüksekliğinden bahsetmeyin. Sizi AKP'li ilan ederler diyor. Evet, bir başka dinleyicimiz: Aziz Nesin ne kadar güzel söylemiş. Coin deyince kızan, koçum deyince sevinen tuhaf bir milletiz diyor. Ve bir kadın: Canan Kaftancıoğlu tek başına İstanbul seçimlerini kazandırdı. Tayyip Erdoğan o kadar çok korkmuş ki siyasi hayatı bitti. Kadının gücü AKP hükümetini yendi demiş. Bir de Yenişehir Rumuzu dinleyicimizin mesajı: bundan 100 yıl önce Atatürk'ün ABD'nin desteğiyle kurduğu gizli teşkilat, bugünün adıyla Derin Devlet, Cumhuriyet'in ilk yıllarında Atatürk'ü yönettiği gibi şimdi Tayyip Erdoğan'ı yönetiyor. Türkiye'de Derin Devlet'in hayır dediği hiçbir aday Cumhurbaşkanı seçilemez. Bu açıdan Ekrem İmamoğlu için bu faaliyet erken alınıp yolu kesilmek isteniyor. Avustralya dahil tüm dünya ülkelerinde seçim adıyla tiyatro oynanıyor. Bizler de bunu bedavaya seyredip heyecanlanıyoruz, eğleniyoruz demiş bu dinleyicimiz. Evet sayın dinleyiciler, bu hafta sonunda Avustralya'da ve Türkiye'de oldukça heyecanlı bir dizi maç var. Türkiye Süper Ligi'nde şampiyon ve düşen takımlar belli olmuş olabilir ancak maçlar devam ediyor. Şampiyon Trabzon bu hafta evinde Altay ile karşılaşıyor. Diğer maçlar da şöyle: Kayseri yeni Malatya, Göztepe Beşiktaş, Kasımpaşa Antalya, Giresun Başakşehir, Alanya Gaziantep, Konya Hatay, Fenerbahçe Vas ve Galatasaray Adana Demirspor. Gelecek haftaki maçlarla Süper Lig bu sezon için sona eriyor. Bu arada Avustralya A Ligi'nde de heyecan tavan yapmış durumda. Normal sezon bu hafta bitti ve hafta sonunda ilk eleme maçları oynanıyor. Yenilenin elendiği maçlarda yarın 7.45'te Western United Wellington Phoenix, pazar günü 4'te de Adelaide United Central Coast Mariners karşı karşıya geliyor. Kazananlar yarı finale çıkacak ve rakipleri ligi 1. ve 2. sırada bitiren Melbourne City ve Melbourne Victory olacak. İki maç üzerine oynanacak yarı finallerin ilk maçı gelecek salı ve çarşamba, ikinci maçı da cumartesi ve pazar günleri oynanacak. Lig finali 28 Mayıs pazar günü yapılacak. Avustralya'daki toplum takımlarımıza bakacak olursak, Victoria Premier Ligi'ndeki Hume City yani Anadoluspor evinde Oakley Cannons'ı ağırlıyor. Ligde ikinci olan Oakley iyi bir sezon geçiriyor. Maç yarın 19'da. Victoria Eyalet Kuzeybatı 1. Ligi'ndeki Hilal Spor yani Whirlsea United pazar saat 3'te evinde Banyul City ile karşı karşıya geliyor. Eyalet Kuzeybatı 2. Ligi'ndeki Albion Türk Gücü yani Albion Rovers bu akşam 8.30'da deplasmanda Westgate ile karşılaşacak. Aynı ligdeki Çağrıspor yani Hume United ise yarın 3'te deplasmanda Leicester City ile oynuyor. Eyalet Kuzey 5. Ligi'ndeki Tullamarine FC Aslan Gücü deplasmanda University of Melbourne ile karşılaşacak. Maç yarın saat 3'te. Türkiye'de kadınlar voleybolda final serisi 5. maçında Fenerbahçe Opet'i sahasında 3-0 yenen Vakıfbank seriyi 3-2 yaparak şampiyon oldu. Şimdi programın sonuna yaklaşıyoruz. SBS Türkçe'den Avustralya ve Türkiye ve Avustralya'dan en son haber başlıklarını size hatırlatmak istiyorum. Queensland'de en son sel sularının bastığı bir kampta görünen adam canlı olarak bulundu. Queensland'in güneydoğusunda sel alarmı var. Bunu da haber verelim. Sri Lanka'nın dini ve muhalefet liderleri yeni başbakanın seçimine tepki gösterdi ve Türkiye'de Yargıtay CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun hapis cezasını onamış durumda. Sayın dinleyiciler, yayınımızın sonuna geldik. Bir sonraki yayın 16 Mayıs pazartesi saat 14'te başlayacak. O zamana kadar en son gelişmelere sbs.com.au/Turkish web sitemizden, SBS Radyo uygulamasından ve SBS Turkish Facebook hesabımızdan ulaşabilirsiniz. SBS Türkçe olarak hepinize sağlık ve mutluluk dolu güzel bir hafta sonu dileriz ve Mahmut Bey'den özür diliyorum tekrar. Bu hafta şarkısız kapattık programları. Pazartesi görüşmek üzere.
Ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.